Ayrım 17. Paris ve Londra'da 5 parasız George Orwell. Sayfa 230.
36. bölüm. Berduşlarla ilgili bir takım genel görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Aslına bakarsanız berduşlar tuhaf ve üstünde düşünmeye değer yaratıklar. Sayısı 11'leri bulan bir kabile adamının İngiltere'yi gezgin Yahudiler gibi baştan aşağı gezmesi çok acayip. Bu durumu değerlendirmek gerektiği elbette aşikar. Ama belli ön yargıları bir kenara bırakmadan bunu yapabilmek imkansız. Bu ön yargılar her berduşun ipso facto, Latince gerçekte, ahlaksız olduğu fikrine dayanıyor. Çocukken bize berduşların ahlaksız olduğu öğretiliyor. Sonuç olarak da zihnimizde ideal ya da tipik bir berduş canlanıyor. İtici, oldukça da tehlikeli bir yaratık. Çalışmak ya da yıkanmaktansa ölmeyi yeğleyen ve dilenmek, içki içmek ile kümes soymak dışında hiçbir şey istemeyen bir yaratık. Bu berduş canavarı ancak dergilerdeki hikayelerde yer alan fesat Çinli kadar gerçek ama ondan kurtulması çok zor. Berduş kelimesinin kendi bile zihinlerde bu görüntüyü canlandırıyor ve ona duyulan inanç aylaklığa dair asıl soruların üstünü örtüyor. Aylaklıkla ilgili temel bir soruyu ele alalım. Berduşlar neden var? Tuhaf ama bir berduşun neden yollara düştüğünü çok az kişi biliyor ve herkes berduş canavarına inandığı için son derece gerçek dışı sebepler ortaya atıyor. Söz gelimi berduşların çalışmaktan kaçınmak, daha kolay dilenmek, suç işleme fırsatı yakalamak, hatta en olasılık dışı sebep berduşluktan hoşlandıkları için berduşluk yaptıkları söyleniyor. Berduşluğun bir atavizm, insanlığın göçebe dönemine bir dönüş olduklarını söyleyen bir suç bilim kitabı bile okudum. Oysa bu sırada aylaklığın bariz sebebi göz önünde duruyor. Elbette berduşluk göçebe bir atavizm değil. Yoksa seyyar satıcılığın da bir atavizm olduğunu söylenebilir. Berduşlar berduşluğu sevdikleri için değil, arabalar neden soldan gidiyorsa o yüzden berduşlar. Çünkü berduşları berduş olmaya zorlayan bir yasa var. Muhtaç bir adam kiliseden destek almıyorsa sadece berduş barınaklarından yardım alabilir. Ve her barınak onu sadece bir geceliğine kabul edeceğinden kendiliğinden hareket haline geçer. Aylaktır. Çünkü yasalara göre ya aylak olacak ya da açlıktan ölecektir. Ama insanlar berduş canavarına inanacak şekilde yetiştirildiklerinden berduşluğun ardında kötücül bir gerçeklik olduğuna inanmayı yeğliyorlar. Oysa bu inanç sorgulansa berduş canavarından geriye hemen hiçbir şey kalmayacak. Berduşların tehlikeli olduğuna dair yaygın olarak kabul gören fikri ele alalım. Tecrübeler bir yana, çok az berduşun a priori gözlem ya da tecrübeden ziyade teorik çıkarımlara dayanarak ulaşılan sonuç tehlikeli olduğu söyleyebilir. Çünkü tehlikeli olsalardı kendilerine ona göre davranılırdı. Barınaklar çoğunlukla bir gecede 100 berduş alıyor ve bunlarla en fazla 3 hademe ilgileniyor. 100 tane haydut 3 tane silahsız adam tarafından idare edilemez. Gerçekten de berduşların düşkünler evinde yetkililer tarafından itilip kakılmaya nasıl göz yumduklarını görünce hayal edilebilecek en halim selim, en şevki kırılmış yaratıklar oldukları anlaşılıyor. Ya da tüm berduşların ayyaş olduğu fikrini alalım. Dışarıdan bakıldığında bile saçma bir fikir. Fırsat bulsalar çoğu berduşun içeceğine hiç şüphe yok ama vaziyet buyken fırsat bulmalarına imkan yok. Şu anda adına bira denen soluk renkli sulu şeyin yarım litresi İngiltere'de 7 peni. Bununla sarhoş olmak için en az yarım kron harcamak gerekir. Ve yarım kron bulabilen adam da berduş olmaz. Berduşların edepsiz sosyal asalaklar, eli kolu tutan dilenciler, oldukları fikri tamamen asılsız sayılmaz ama sadece küçük bir yüzde için geçerli. Jack London'ın kitaplarında Amerikan berduşluğuna dair okuduklarımız gibi kasti, alaycı asalaklık İngiltere'de geçerli değil. İngilizler vicdanlarıyla hareket eden bir ırktır. Yoksulluğun bir günah olduğunu derinden hissederler. sıradan bir İngiliz'in göz göre göre asalaklaştığı hayal bile edilemez ve insan sırf işsiz kaldı diye de tüm millete ait olan bir karakter özelliği değişmez. Gerçekten de berduşların sadece işsiz kalmış ve yasalar yüzünden aylaklık yapmaya zorlanan İngilizler olduğu hatırlanırsa berduş canavarı yok olur. Elbette berduşların çoğunun dört dörtlük olduklarını iddia etmiyorum. Onların sıradan insanlar olduklarını ve başkalarından daha kötülerse de bunun yaşam biçimlerinin sebebi değil, sonucu olduğunu söylüyorum. Yani berduşlara karşı normalde takınılan hak etmişlerdir tavrı, tıpkı kötürümlere ve sakatlara da hak etmişlerdir demek gibi haksızlıktır. İnsan bunu fark ettiği zaman kendini berduşların yerine koyup yaşamlarının nasıl olduğunu anlamaya başlıyor. Olağanüstü derecede beyhude, had safhada tatsız bir yaşam bu. Berduş barınağını, bir berduşun günlük rutinini anlattım ama üstünde ısrarla durulması gereken özellikle 3 sorun var. Birincisi açlık. Neredeyse tüm berduşların kaderi. Barınak, onlara muhtemelen yeterli olması öngörülmeyen miktarda yiyecek veriyor ve fazlası sadece dilenerek kazanılıyor. Yani yasaları çiğneyerek. Netice itibariyle neredeyse tüm berduşlar yetersiz beslenmeden eriyip gitmiş halde. Kanıt için herhangi bir barınağın önünde sıralanan adamlara bakmak yeterli. Berduşların yaşamındaki ikinci büyük sorun, ilk bakışta çok daha büyük bir şeye benziyor ama kesinlikle ikinci sırada, kadınlarla tüm iletişimlerinin kesilmiş olması. Bu noktayı biraz açmak gerekiyor. Berduşların kadınlardan uzak kalmasının ilk sebebi toplumsal sınıflarında çok az kadının bulunması. Sefil insanlar arasında da cinsiyetlerin başka yerlerdeki gibi eşit olacağı sanılabilir ama böyle değil. Hatta belli bir sınırın altında toplumun tamamen erkeklerden oluştuğu söylenebilir. Londra Bölge Meclisi'nin 13 Şubat 1931 akşamı yaptığı sayım sonucu yayımlanan rakamlar sefil erkekler ile sefil kadınların sayılarını karşılaştırıyor. Geceyi sokaklarda geçirenler 60 erkek, 18 kadın. Bu düşük bir tahmin olmalı. Yine de rakamların arasındaki oran muhtemelen doğrudur. Yazarın notu. Pansiyon ruhsatı olmayan barınak ve evlerde geçirenler 1057 erkek, 137 kadın. St. Martin in the Fields Kilisesi'nin mahzeninde 88 erkek, 12 kadın. Londra Bölge Meclisi'nin geçici koğuş ve pansiyonlarında 674 erkek, 15 kadın. Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere sadakaya muhtaç kadınların erkeklere oranı 10'da 1 gibi. Sebebi büyük olasılıkla işsizliğin kadınları erkeklerden daha az etkilemesi. Ayrıca eli yüzü düzgün bir kadın kendine son çare olarak bir erkeğe bağlayabiliyor. Berduşlar için bunun sonucu ebedi bekarlık. Çünkü elbette bir berduş kendi seviyesinde bir kadın bulamazsa üst seviyelerdeki bir üst seviyedeki bile onun için ay kadar erişilmez demektir. Gerçeklerini tartışmaya değmez ama kadınların kendilerinden yoksul adamlara bakmaya bile asla ya da neredeyse asla tenezzül etmediği su götürmez. Dolayısıyla berduşlar yola düştükleri andan itibaren bekar kalıyorlar. Bir eş, metres ya da ender durumlarda birkaç şilini bir araya getirebilirlerse fahişeden başka herhangi bir kadın bulma ümitleri sıfırdır. Bunun sonuçlarının ne olacağı aşikar. Örneğin eşcinsellik ve ara sıra tecavüz vakaları. Ama bunların da altında evlilik için bile uygun bulunmayan adamın aşağılanması yatıyor. Cinsel içgüdü fazla yüceltmeden ifade etmek gerekirse, temel bir içgüdü ve mahrumiyeti neredeyse açlık kadar yıldırıcı olabiliyor. Yoksulluğun kötü yanı insana acı çektirmesinden ziyade onu fiziksel ve ruhsal olarak çökertmesi. Cinsel açlığın da bu çöküş sürecine katkıda bulunduğu su götürmez. Tüm kadın ırkından uzak kalan berduş kendini bir kötürüm ya da akıl hastası derecesine düşmüş hissediyor. Başka hiçbir aşağılanma bir erkeğin izzet-i nefsini bu denli zedeleyemez. Berduşların yaşamındaki diğer büyük sorun zorunlu atalet. Aylaklığa dair yasalarımız yüzünden sokakta yürümediği anlarda ya bir hücrede oturuyor ya da ara sıra yere uzanıp berduş barınağının açılmasını bekliyor. Bunun özellikle de eğitimsiz bir adam için iç karartıcı, moral bozucu bir yaşam biçimi olduğu aşikar. Bunlar dışında bir torba dolusu küçük sorun sayılabilir. Bunlardan biri yoldan geçen hayatın ayrılmazı olan rahatsızlık. Sıradan bir berduşun üstündekilerden başka giysisi olmadığı, ayaklarına tam olmayan ayakkabılar giydiği ve aylarca sandalyeye oturmadığı unutulmamalı. Ama daha da önemli bir nokta, berduşların ıstıraplarının tamamen boşuna olması. Olağanüstü derecede tatsız ve baştan sona amaçsız bir yaşam sürüyorlar. Hapishaneden hapishaneye yürüyerek günün belki 18 saatinin hücrede ya da yolda geçtiği bir rutinden daha beyhudesini arasanız da bulamazsınız. İngiltere'de en az 10 binlerce berduş olmalı. Her gün sayısız binlerce dönümlük arazileri sürmeye, kilometrelerce yol yapmaya, onlarca ev inşa etmeye yetecek jül enerjiyi sadece boş boş yürümeye harcıyorlar. Her gün belki toplasanız 10 yıl edecek bir süreyi hücre duvarlarına bakarak geçiriyorlar. Ülkeyi adam başı en az bir sterline mal oluyor ve karşılığında hiçbir şey vermiyorlar. Sonu gelmez sıkıcı bir köşe kapmaca oyunu oynarcasına dönüyor dönüyorlar. Kimseye yararı olmayan, hatta kimseye yararı olmayacak şekilde tasarlanmış bir köşe kapmaca oyunu. Yasalar bu sürecin devamlılığını sağlıyor ve bizler buna öyle alıştık ki şaşırmıyoruz bile. Ama aslında çok budalaca bir süreç. Berduşların yaşamının beyhudeliğini kabul ettikten sonra karşılaştığımız soru durumu düzeltmek için bir şey yapılıp yapılamayacağı. Örneğin barınakları biraz daha yaşanabilir hale getirmek mümkün, kimi durumlarda bu yapılıyor. Geçen yıl bunların bir kısmı, söylenenler doğruysa tanınamayacak kadar, düzeltildi ve hepsinin bu şekilde elden geçirilmesinden konuşuluyor. Ama bu meselenin temeline inmiyor. Mesele berduşları canları sıkılmış, yarı ölü aylaklıklardan kendine saygı duyan insanlara nasıl dönüştüreceğimiz. Sadece rahatlık sağlamak bunu yapmaya yetmez. Berduş barınakları kelimenin tam anlamıyla lüks olsa bile asla olmayacaklar. Haksızlık etmemek adına birkaç barınağın yakın zamanda en azından yataklar açısından düzeltildiğini söylemek gerekir. Ama çoğu hala aynı durumda ve yemek konusunda elle tutulur bir gelişme olmadı. Yazarın notu. Berduşların yaşamı yine de boşa gidecektir. Yine düşkün olacak, evlilikten ve aile yaşamından uzak kalacak ve toplum için tam bir ziyan sayılacaklardır. Yapılması gereken düşkünlüklerine son vermek, bu da ancak onlara iş bulunarak yapılabilir. Sadece çalışmak için yapılan bir iş değil, yararlarını görecekleri bir iş. Şu an çoğu barınakta berduşlar hiç çalışmıyor. Bir zamanlar yemek karşılığında taş kırıyorlardı ama bu, gelecek uzun yıllara yetecek kadar çalışıp taş kırıcıları işsiz bıraktıklarında durdu. Bugünlerde boş bırakılıyorlar. Çünkü görünürde yapacakları hiçbir şey yok. Oysa işe yarayabilecekleri çok basit bir yol var. O da şu. Her düşkünler evinde küçük bir çiftlik ya da en azından ufak bir bostan olabilir ve eli ayağı tutan her berduş bir günlük mesai yapabilir. Çiftlik ya da bostandan elde edilecek mahsul berduşları beslemek için kullanılabilir ve en kötü ihtimalde bile margarinli ekmek ve çaydan oluşan o pis zehirden daha iyi olur. Elbette berduş barınakları hiçbir zaman tam olarak kendilerine yetemezler ama bu açıdan önemli bir yol kat edilebilir ve muhtemelen vergiler açısından uzun vadede yararlı olurlar. Bugünkü sistemde berduşların ülke için oldukça büyük bir zarara yol açtığını unutmamak lazım. Zira sadece çalışmamakla kalmıyor, aynı zamanda sağlıklarını bozacak bir perhizle yaşıyorlar. Dolayısıyla sistem paranın yanı sıra can da kaybediyor. Onları düzgün besleyen ve kendi yiyeceklerinin en azından yarısını kendilerinin üretmesini sağlayan bir tasarı denemeye değer olacaktır. Bir çiftlik, hatta bir bostanın gündelik işçilerle sürdürülemeyeceğine dair itirazlar olacaktır. Ama aslında berduşların her geçici koğuşta sadece bir gün kalmasını gerektiren bir durum yok. Yapabilecekleri iş varsa bir ay, hatta bir yıl bile kalabilirler. Berduşların daimi dolanımı son derece yapay bir şey. Şu anda berduşlara vergilerle bakıldığından her düşkünler evi onları bir sonrakine yollamak istiyor. İşte her yerde sadece bir gece kalma kuralı bu yüzden. Bir ay içinde dönerlerse bir hafta koğuşta kalma cezası alıyorlar ve bu aşağı yukarı hapisle aynı anlama geldiği için berduşlar gayet tabii hareket halinde kalıyor. Ama düşkünler evine iş gücünü sunsalar, düşkünler evi de onlara düzgün yemek verse durum tamamen değişir. Düşkünler evleri yarı yarıya kendine yetebilen kurumlara dönüşür. Berduşlar da ihtiyaca göre oraya ya da buraya yerleşerek artık berduş olmazlar. Yararlı sayılabilecek bir iş yapar, düzgün yemek yer ve yerleşik bir hayat sürerler. Plan iyi işlerse zaman geçtikçe düşkün sayılmayabilir, evlenip toplumda saygın bir yer edinebilirler. Bu kabaca bir fikir ve bir takım bariz sakıncaları var. Yine de vergilere yüklenmeden berduşların konumunu düzeltmenin bir yolu. Çözüm her halükarda benzeri bir şey olmalı. Çünkü aç ve boşta kalmış adamlarla ne yapılacağının yanıtı, kendi yiyeceklerini yetiştirmeleri, sorunun kendisinde saklı. 37. Bölüm. Londra'da evsizlerin nerelerde yatabileceğine dair bir çift söz. Şu anda Londra'da hayır kuruluşu olmayan herhangi bir kurumda geceliği 7 peniden daha ucuza bir yatak bulmak imkansız. 7 penilik bir yatağı karşılayamıyorsanız aşağıdakilerden birine razı olmanız gerekiyor. 1. Embankent. Paddy, Embankent'te yatma deneyimini şu şekilde anlattı. Embankent'in püf noktası erkenden yatmak. Saat 8 demeden bankında olman gerek. Çünkü çok fazla bank yok ve bazen hepsi kapılıyor ve hemen uyumaya çalışman lazım. Saat 12'den sonra hava uykuya dalamayacak kadar soğuyor ve sabah 4'te polis seni uyandırıyor. Ama tüm o lanet tramvaylar kafanın üstünden vızır vızır geçerken ve nehrin öte tarafındaki ışıklı tabelalar gözünü alırken uyumak hiç de kolay değil. Soğuk çok fena. Orada yatanlar genelde gazete kağıdına sarınıyorlar ama pek bir işe yaramıyor. Gözüne 3 saat uyku girerse şanslısın demektir. Ben de Embankent'te uyudum ve Paddy'nin anlattığıyla örtüştüğünü gördüm. Ama yine de hiç uyumamaktan daha iyi ki geceyi sokaklarda Embankent'ten başka bir yerde geçirmek uyumamak anlamına geliyor. Londra'da yasalara göre geceleri oturabilirsiniz ama polis uyuduğunuzu görürse sizi kaldırmak zorunda. Embankent ile bir iki başka köşe, Lyceum Tiyatrosu'nun arkasında da bir yer var. İstisnalar. Bunu kasten saldırganlık içeren bir yasa olduğu aşikar. Amacı sözüm ona insanların soğuktan ölmesini engellemek. Ama herhalde evsiz olduğu için soğuktan ölecek adam da ha uyumuş ha uyumamış fark etmez. Paris'te böyle bir yasa yok. Orada sen köprülerinin altında, kapı girişlerinde, meydanlardaki banklarda, metronun havalandırma boşluklarında, hatta metro istasyonlarında bir sürü insan uyuyor. Kimse mecbur kalmadıkça geceyi sokakta geçirmek istemez. Geceyi dışarıda geçirecekse de mümkünse biraz uyumasına müsaade edilmelidir. 2. 2 penilik ip. Burası Embankent'ten biraz daha masraflı. 2 penilik ipte pansiyonerler bir sıraya diziliyorlar. Önlerinde bir ip var ve bir çitin üstünden eğiliyormuş gibi bu ipe yaslanıyorlar. Komik bir şekilde vale denilen bir adam sabah 5'te ipi kesiyor. Burada şahsen hiç bulunmadım ama bozo sık sık gidiyordu. İnsanın böyle nasıl uyuyabildiğini sorduğumda sanıldığından daha rahat olduğunu söyledi. Her halükarda çıplak zeminden iyiydi. Paris'te de benzer barınaklar var ama orada ücreti 2 peni yerine sadece 25 santim, yarım peni. 3. Tabut, geceliği 4 peniye. Tabutta tahta bir kutunun içinde yatıyorsunuz ve üstünüze muşamba seriyorsunuz. Çok soğuk, ayrıca en kötü yanı bir kutunun içinde kapalı kaldığınız için kurtulamadığınız tahta kuruları. Bunlardan sonra geceliği 7 peni ile bir şilin 1 peni arasında değişen pansiyonlar geliyor. En iyileri Rowton evleri. Burada bir şiline size bir ait bölmeniz oluyor ve harikulade banyolarını kullanabiliyorsunuz. Ayrıca özel seçeneği için yarım kron ödeyebilirsiniz ki bu neredeyse bir otel konaklaması sayılıyor. Rowton evleri harikulade yapılar. Tek kusurları yemek yapmayı, kağıt oynamayı ve bunun gibi yasaklayan kurallarıyla katı disiplinleri. Rowton evlerinin en iyi reklamı herhalde sürekli dolup taşmaları. Bir şilin bir penilik burs evleri de dört dörtlük. Temizlik açısından ikinci sırada geceliği 7-8 penilik selamet ordusu pansiyonları geliyor. Pansiyondan pansiyona değişiyor. Gittiklerimin bir iki tanesi sıradan pansiyonlar kadar kirliydi. Ama çoğu temiz ve iyi banyolara sahip. Gerçi banyo yapmak için ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Bir şiline bölme alabiliyorsunuz. 8 penilik yatakhanelerde yataklar rahat ama o kadar sık. Kural gereği bir odada en az 40 tane var. Ve birbirine öyle yakın duruyorlar ki sessiz bir gece geçirmek imkansız. Hapishane ve hayır kuruluşu çağrışımı yapan kısıtlamaları var. Selamet ordusu pansiyonları sadece temizliğe her şeyden çok önem verenlere cazip gelir. Bundan sonra sıradan pansiyonlar geliyor. 7 peni de ödeseniz, 1 şilin de ödeseniz hepsi havasız ve gürültülü. Yatakların hepsi de pis ve rahatsız. Bunları kurtaran kimsenin kimseye karışmaması ve günün herhangi bir saatinde oturabileceğiniz sıcak ev havasında mutfakların olması. Barınak olarak reziller ama belli bir sosyal hayatı mümkün kılıyorlar. Kadın pansiyonlarının genel olarak erkeklerinkinden çok daha kötü durumda olduğu söyleniyor ve evli çiftleri kabul eden çok az pansiyon var. Hatta evsiz bir erkeğin bir pansiyonda, karısının ise başka bir pansiyonda kalması sık rastlanan bir durum. Şu anda Londra'da pansiyonlarda yaşayan en az 15 bin kişi var. Haftada 2 sterlin ya da daha az kazanan bekar bir erkek için pansiyon büyük rahatlık. Bu kadar ucuza döşeli bir oda bulma ihtimali düşük ve pansiyonlar ona bedava ateş, bir tür banyo ile bolca sosyalleşme imkanı sağlıyor. Pisliğe gelince küçük bir kusur sadece. Pansiyonların asıl kötü yanı, uyumak için para vermenize rağmen deliksiz bir uyku çekememeniz. Paranızın karşılığında sadece 165'e 75 santimlik bir yatak alıyorsunuz. Sert, bombeli bir şiltesi ve tahta parçası gibi bir yastığı olan, bir tane pamuklu örtü ve iki tane gri kokuşmuş çarşafla örtülü bir yatak. Kışın verilen battaniye her zaman yetersiz oluyor. Ve bu yatak asla 5'ten az olmayan, bazense 50-60 tane yatağın birbirinden 1-2 metre uzakta bulunduğu bir odada bulunuyor. Elbette kimse bu koşullar altında deliksiz uyuyamaz. İnsanların bu şekilde bir araya tıkıştırıldığı diğer yerler sadece kışlalar ve hastaneler. Hastane koğuşlarında kimsenin uyuma ümidi bile olmuyor. Kışlalarda askerler ıkış tıkış duruyor ama iyi yatakları var ve sağlıklılar. Pansiyonlarda neredeyse herkes öksürükten ve çoğu pansiyonerlerin gecenin bir vakti kalkmasına yol açan idrar yolu enfeksiyonundan muzdarip. Sonuç, uyumayı imkansızlaştıran daimi bir gürültü patırtı. Gözlemlerime göre pansiyonlarda kimse gece 5 saatten fazla uyumuyor. En az 7 peni karşılığında söğüşlenmekten başka bir şey değil bu. Bu noktada yasaların bir yararı olabilir. Şu an Londra'da bölge meclisinin pansiyonlarla ilgili çeşit çeşit yasası var ama hiçbiri pansiyonerlerin çıkarını korumuyor. Londra Bölge Meclisi sadece içki içmeyi, kumar oynamayı, dövüşmeyi vesaire vesaire yasaklamaya uğraşıyor. Pansiyonlardaki yatakların rahat olmasını gerektiren bir yasa yok. Bunun uygulanması da son derece kolay olur. Söz gelimi kumar yasağını uygulamaktan çok daha kolay. Pansiyon sahipleri uygun çarşaflar ve daha iyi şilteler sağlamak, her şeyden önemlisi de yatakhanelerini bölmelere ayırmak zorunda kalmalı. Bölmenin küçüklüğü mesele değil. Önemli olan uyurken yalnız kalmak. Bu küçük değişiklikler sıkı bir şekilde uygulanırsa müthiş fark yaratır. Şu anki ücretler dahilinde pansiyonları bir nebze rahatlaştırmak mümkün. Croydon'da belediyenin pansiyonunda ücret sadece 9 peni ama bölmeler, düzgün yataklar, sandalyeler, pansiyonlarda ender rastlanan bir lüks var ve mutfak mahzende değil üst katlarda. Her 9 penilik pansiyonun bu standartta olmaması için hiçbir sebep yok. Elbette pansiyon sahipleri herhangi bir iyileşmeye topluca karşı çıkacaktır. Çünkü bu haliyle işleri müthiş karlı. Pansiyonlar gecede ortalama 5 ile 10 sterlin bir para kazanıyor. Hiçbir alacakları yok. Velisiye katı bir şekilde yasak. Ve kira haricinde giderleri çok az. Herhangi bir iyileşme daha az kalabalık, dolayısıyla daha az kar anlamına gelecektir. Yine de Croydon'daki harikulade belediye pansiyonu 9 peniye ne kadar iyi hizmet alınabileceğini gösteriyor. Birkaç uygun yasayla bu şartlar genele yayılabilir. Yetkililer pansiyonlarla ilgilenebileceklerse işe onları daha rahat yaparak başlamalılar. Bir otelde asla müsamaha gösterilemeyecek saçma sapan kısıtlamalarla değil. 38. Bölüm. Aşağı Binfield'da fıçıdan ayrıldıktan sonra Paddy ile birinin bahçesindeki otları ayıklayıp süpürerek yarım kron kazandık. Geceyi Cromley'de geçirdik ve Londra'ya geri yürüdük. Bir iki gün sonra Paddy'den ayrıldım. Ve bana son kez 2 sterlin borç verdi. Ve sadece 8 gün daha beklemem gerektiğinden bu para dertlerimin sonu oldu. Uysal gerizekalım beklediğimden daha kötü çıktı ama fıçıyı ya da Auberg de Jean Cotard'a dönmek istememe yol açacak kadar kötü değil. Paddy Portsmouth'a gitti. Orada ona iş bulma ihtimali olan bir arkadaşı vardı ve bir daha onu hiç görmedim. Kısa bir süre önce bir araba kazasında öldüğünü duydum ama haberi veren kişi onu belki de bir başkasıyla karıştırıyordur. Bozo'nun haberlerini daha 3 gün önce aldım. Wandsworth'ta dilencilikten 14 gün, hapiste pek endişelendiğini sanmıyorum. Hikayem burada sona eriyor. Son derece önemsiz bir hikaye ve umarım en azından bir seyahat güncesi kadar ilgi çekmiştir. Her halükarda şunu söyleyebilirim. Günün birinde 5 parasız kalırsanız sizi bekleyen dünya işte bu. Bir gün bu dünyayı daha yakından incelemek istiyorum. Mario, Paddy ve otlakçı Bill gibileri tesadüfi karşılaşmaların ötesinde yakından tanımak istiyorum. Plöngürlerin, berduşların ve Embankent'te uyuyanların ruhlarının derinliklerinde gerçekte neler yattığını anlamak istiyorum. Şu an yoksulluğu sadece ucundan kıyısından gördüğümü hissediyorum. Yine de çulsuz kalarak kesinlikle öğrendiğim bir iki şeye değinebilirim. Bütün berduşların ayyaş pislikler olduklarını asla düşünmeyeceğim. Sırf bir peni verdim diye hiçbir dilenciden minnet beklemeyeceğim. İşsiz bir adamın yorgun olmasına şaşırmayacağım. Selamet ordusuna yardım etmeyeceğim. Giysilerimi rehine vermeyeceğim. Sokakta dağıtılan bir el ilanını geri çevirmeyeceğim. Şık bir lokantada keyifle yemek yemeyeceğim. Bu da bir başlangıç. Kitabın sonu. 7 Temmuz 2017. Sayfa 244.